Ayrım 57. Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 651. Tom'la Aboli gözlem yerlerinden inerek onları izlediler. Onlar kervanı takip ederken gün sonuna yaklaşıyor, güneş ufka doğru alçalıyordu. Esirciler gece molası emrini verip kafiledekiler gecelemeye hazırlanınca Tom'la Aboli daha da yaklaştılar. Bir akasya koruluğunun korumasında kampın planını sapladılar. Güneş batıp karanlık doğaya egemen olunca kamptan ayrılarak geriye koştular. Bir saate kalmadan onları izlemiş olan kafilelerinin kalan kısmıyla buluştular. Akşam yemeklerini pişirmek için perdeli bir ateş yaktılar. Bir yandan alelacele karınlarını doyururlarken Tom bir savaş toplantısı yöneterek yardımcılarının her birine Arap kampına gece yapılacak saldırı için direktiflerini verdi. Yemek yemeyi bitirir bitirmez yine harekete geçtiler. Ovada 2 mil uzaktaki kamp ateşlerinin parıltısını görebiliyorlardı. Mevzilendiler. Tom'la Aboli, Lozi okçularının her birini uygun konumlara yerleştirdiler ve bir yanlış anlama olmaması için direktifleri tekrarladılar. Sonra kendi konumlarına geçtiler ve uzun bekleme süreci başladı. Tom gece yarısıyla şafak vakti arasında Arapların güçlerinin zayıf olacağı en karanlık zamanda saldırıya geçmeyi planlıyordu. Kervanın kamp ateşleri giderek sönükleşti ve sonunda da kırmızı bir kül kümesinden ibaret kaldı. Yıldızların büyük akrebi gökte uzaklaşıp ufka doğru alçaldı. Esirlerin sesleriyle şarkıları da giderek ölgünleşti ve kampa yoğun bir sessizlik çöktü. Tom sonunda vakit geldi diyerek ayağa kalktı. Kampa daha fazla yaklaştılar ve hiçbir şeyin değişmediğine emin olmak için kampı son bir kez gözden geçirdiler. Hala parlak bir ışıkla yanan biricik ateş kampın yakınındaki akasya ağaçlarının arasında atların bulunduğu yerdeydi. Alevlerin ışığında muhafızların üçünün oturup kahve içtiklerini ve alçak sesle konuştuklarını gördüler. Ateşin içine bakıyorlardı. Tom bunun görüşlerini engelleyeceğini düşünerek Aboli'ye "Sen en yakın olanını hakla" diye fısıldadı. Ateşin aydınlık dairesinin kıyısını bulana kadar yaklaştılar. Alevleri yansıtıp bir nöbetçiyi uyarmaması için kılıçlarını örtülü tutuyorlardı. "Haydi." Tom kılıcını kınından çekti ve oturan Araplara hafif adımlarla koşarak yaklaştı. İlkini ensesine indirdiği bir darbeyle oracıkta öldürdü. Aboli ateşin öbür yanından ikincisini öldürdü. Ölü Arap ateşin içine yüzüstü düştü ve sarığıyla çalı gibi upuzun saçlarının alev almasıyla bir meşale gibi yanmaya başladı. Üçüncü Arap şaşırarak bir çığlık atıp ayağa fırladı ama Tom onu boğazından hançerledi. Mavi kılıç yağ gibi kayarken bundan sonraki çığlık adamın kendi kanının içinde boğuldu. Tom'la Aboli kurbanlarının üzerinde çöreklenerek alarm verilmesini beklediler. Ama atlar kampın ana bölümünün uzağında tutuluyorlardı. Can çekişen adam da kabus gören birinden daha fazla ses çıkarmamıştı. Ortalıkta çıt yoktu. Atların bağlı oldukları yere kadar süründüler. Başka bir karanlık gölge ağaçların arasından onları karşılamaya çıktı. Tom 2 tonlu bir ıslık çalarak çoban aldatan kuşunun çağrısıyla karşılık verdi. Karşı taraf sinyal vermekte gecikmedi ve Luke Jarvis ortaya çıktı. Her şey tamam diyerek atları bekleyen öbür Arapların da halledildiklerini haber verdi. Tom atların birine koştu. Arapların liderinin o gün bindiği doru atı gözüne kestirmiş ve sıradaki yerini bellemişti. Hayvanın yularını çözdü ve alnını okşayarak onunla yavaşça konuştu. Sonra kendini atın çıplak sırtına çekti. Aboli başka bir atı seçmişti. O da hayvanın sırtına yerleştikten sonra Tom Luke'a ısılca ıslık çaldı. Luke adamlarının Arap muhafızlarından bir grubu kuşattıkları yere koştu. Aynı anda kampın çevresinde bir yaylım ateşi duyuldu ve uyuyan Araplara yakından ateş eden denizcilerin tüfeklerinin namlu ağızlarından püsküren alevler karanlığı deldi. Uyanan kampta başlayan uğultu gürültülü bağırışlara yerini bırakmakta gecikmedi. Arap esirciler yarı uykulu halde çadırlarından fırladılar ve daha silahlarını bulmak için aranırken tüfeklerin yaylım ateşi ve lozi oklarının ıslıklarıyla karşılaştılar. Esirler kıpırdayacak durumda değillerdi. Esircilerin sert toprağa sapladıkları demir kazıklara zincirliydiler. Bağlı olarak yattıkları yerlerde korkuyla bağırmaları karışıklığı bir kat daha arttırıyordu. Araplardan bazıları da ateşe ateşle karşılık veriyorlar, kararlı bir direniş sergilenmeye başlıyordu. Tom atını kervan liderinin güneş batarken çekildiğini gördüğü, dikenli dallarla örülü barınağına doğru 4 nala koşturdu. Bir elinde muhafızların ateşinde tutuşturduğu bir odun parçası vardı. Bunu kulübenin hasır damına fırlattı. Fışkıran alevler her tarafa kıvılcımlar püskürtürken geceyi 100 metre öteye kadar aydınlattı. Sıcaktan kaçan Arap lider bir elinde tüfeğiyle kulübeden dışarı fırladı. Başında sarığı yoktu. Yağlı kır saçları omuzlarına dökülüyordu. Sakalı karmakarışıktı. Tom atı döndürerek onun üzerine sürdü. Arap düşmanını karşılamak üzere doğrulmuştu. Tom aygırın ensesinin üzerine yatarak hayvanı tüfeğin ağzına doğru sürdü. Arap ateş etti. Tom barut dumanlarının arasında kurşunun başının yanından vınlayarak geçtiğini duydu. Yaşlı adamın silahını ateşledikten hemen sonra dönüp kaçacağını düşünmüştü. Ama esirci silahsız ve çaresiz durumda gururlu bir tavırla ölümünü karşıladı. Tom hayranlık ve saygıya benzer bir his duyarak eğildi ve pırıl pırıl mavi bıçağı adamın kalbine sapladı. Darbenin şiddeti Arap'ı havalandırmıştı. Adam yere inene kadar ölmüştü bile. Genç adam atın üstünden ona baktı. Gümüş renkli sakalı gecenin melteminde uçuşuyordu. Tom vicdan azabı duyabilirdi. Ama sonra Aboli'nin katledilen çocuklarını ve sırtlan sürüsü tarafından diri diri yenilen kızı anımsadı. Böylece suçluluk hissi hemen kayboldu. Tom aygırın sırtından arkasına bakınca esircilerin ayrı iki yerde gruplaşarak küçük direniş cepheleri oluşturduklarını gördü. ''Onları dağıtmalıyız, benimle gel.'' diyerek Aboli'ye seslendi. Savaş çığlıkları atarak ellerinde kılıçlarıyla atıldılar ve adamları teker teker doğramaya başladılar. Hayatta kalan Araplar paniğe kapılmışlardı. Boşalan tüfeklerini ellerinden atarak karanlığın içine daldılar. ''Bırakalım gitsinler.'' Tom adamlarını onları kovalamaktan alıkoydu. Nasılsa uzağa gidemeyecekler. Ortalık aydınlanır aydınlanmaz Fundi ile okçularını arkalarından yollayacağım. Tom çarpışma sırasında Aboli'den ayrı düşmüştü. Esir dizilerinin arasından geçerek dostunu aradı. Çarpışma sona ermiş olsa da kamp bir enkaz durumundaydı. Esirlerden bazıları bağlı oldukları kazığı toprağın içinden çıkarmışlar, haykırarak hoplayıp duruyorlardı. Şamata kulakları sağır edici düzeydeydi. Tom emirlerini duyuramıyordu. Esirlerden bazılarını kınıyla vurarak sakinleştirmeye çalıştıysa da bu adamları daha fazla dehşete düşürdü. Sonunda onları rahatlatmaktan vazgeçerek Aboli'yi aramaya devam etti. Dostunun atını gördü ama binicisi yoktu. Tom bir an onun vurularak atının üstünden düşmüş olmasından korktu. Neyse ki sonra kalabalığın arasında Aboli'yi gördü. İri yarı zenci kollarının arasında iki küçük erkek çocuğunu taşıyor, tozlu vücutlarını göğsüne bastırıyordu. Aboli ona ikisi de iyiler Klebe, zarar görmemişler diye bağırdı. Tom da elini sallayarak döndü ve Sarah'ı aramaya gitti. Karısının bu kara vücut denizinin içinde bir yerde yardımına ihtiyacı olanların imdadına koştuğunu biliyor, onun adına gerçek bir endişe duyuyordu. Panik halindeki kalabalık tarafından kolaylıkla çiğnenebilir ya da kaçmakta olan bir Arap'ın belindeki kıvrık bir hançerle karşılaşabilirdi. Karısının altın renkli saçları alevlerin ışığında güneş gibi parlıyordu. Tom yanına ulaşmak için atı kalabalığın içine sürdü. Eğilip bir kolunu Sarah'ın beline doladı ve onu havalandırıp önüne oturttu. Sonra karısını uzun uzun öptü. Genç kadın her iki kolunu kocasının boynuna dolayıp canını yakarcasına kollarının arasında sıktı. ''Başardın sevgilim'' dedi. ''Artık özgürler.'' ''Taşınması gereken dünya kadar fil dişi de var.'' genç adam sırıttı. ''Seni alçak.'' Sarah ona gülümsedi. ''Bu muhteşem anın içinde düşünebildiğin sadece bu mu?'' ''Babamdan aldığım ders bu. Bütün insanlara iyilik yap ama sonunda ücretini almayı unutma.'' derdi hep. Esir sürüsünü bir düzene sokmak gecenin kalan kısmını kapladı. Çoğu hala zincirliydi. Ama ortalık aydınlanır aydınlanmaz onları çözmeye giriştiler. Tom öldürdüğü yaşlı Arap esirbaşının belindeki kemerde koca bir anahtar destesi buldu. Anahtarlar kilitlere uydu. Esirler serbest kalır kalmaz da Tom onların kabilelerine ve köylerine göre gruplandırılmalarını emretti. Sonra da onları kendi kabile reislerinin sorumluluğuna verdi. Sarah önce Aboli'nin ailesiyle ilgilendi. Sağlıkları yerinde olan iki erkek çocuk bir zarar görmemişti. Zete ile Falla hala paniğin pençesindeydiler ama Aboli onlara sertçe çıkışınca sakinleştiler. Artık kendisine ihtiyaçları kalmadığına inanınca Sarah ötekilerin yanına koştu. Önce tıbbi yardıma ihtiyacı olan çocuklarla ilgilendi. Birçoğu dizanterinin pençesinde olduğundan onlara ishali durduran bir ilaç içirdi. Sonra da zincirlerle iplerin açtığı yaraları merhemlerle tedavi etti. Gece boyunca ve ertesi gün yorulmak bilmeden çalıştıysa da küçük ilaç kutusuyla yardımını isteyen yüzlercesine yardım etmekten kendini alamıyordu. Bu işler olup biterken Tom Fundi ile okçu grubunu gece içinde kaçan Arapların arkasından yolladı. Uzağa gidememişlerdi, çoğu da silahsızdı. Fundi'nin adamları onları kolayca yakalayıp zehirli oklarıyla işlerini bitirdiler. Zehir okun giriş yerindeki eti morartıyor, sonra da sıvı bir ateş gibi bütün kana yayılıyordu. Kolay bir ölüm değildi bu ama avcılar avın kanıtı olarak kurbanlarının kesik başlarını getirince Tom onlara serin kanlılıkla baktı. Ölen adamların yaptıklarını unutmamış, duyduğu öfke henüz yatışmamıştı. Gemiciler subaylarının kontrolünde kampı yağmaladılar ve ganimeti kaptanlarının sayıp gemi defterine geçirmesi için bir kenara yığdılar. Dağ gibi fil dişlerinden başka kervan başının kulübesinin küllerinin arasında küçük bir demir sandık bulmuşlardı. Alevlerin sıcağına dayanan sandığı kırınca, neredeyse onu kırıp açınca 300 sterlin değerinde altın dinarlar içerdiğini gördüler. Tom hoşnut bir tavırla Sarah'a, "Bu da bir günlük hayır işlerinin haklı kazancı," dedi. Yiyecek sepetlerini, tüfekleri, barut fıçılarını, saçma dökmeye yarayan kurşun çubuklarını, balyalarla kumaşı, torbalar dolu boncuğu ve daha pek çok değerli eşyayı toparladılar. Sarah'ın bu işe aklı ermemişti. "Bu kadar çok şeyi nasıl Fort Providence'e kadar taşıyacaksın? Burada bırakmak zorunda kalabilirsin." Tom, "Nasıl olacağını görürsün," diyerek sırıttı. Bundan sonra Fundi ile Abori'ye kurtarılan bütün esirlerin kabile reislerinin yanına getirmelerini söyledi. Reislere yiyecek stoklarını çeşitli kabileler arasında paylaştıracağını, kadınlarla çocukların da köylerine dönmekte serbest olduklarını söyledi. Ancak özgürlüklerine karşılık erkeklerin her biri hamallık ederek ganimeti Lozi ülkesine taşıyacaklardı. Bundan sonra kadınlarının arkasından evlerine dönmekte serbest olacaklardı. Tom onlara emeklerinin karşılığını ticaret mallarından alacaklarını da ayrıca söyledi. Kabile reisleri bu anlaşmadan hoşnut kalmışlardı. Tebaalarının alacakları ücret doğrudan onların eline geçecekti. Özgür olduklarını o ana kadar kavrayamamışlar, bir esirbaşı grubundan bir başkasının eline geçtiklerini sanmışlardı. Yiyecekleri paylaşıp kervanları oluşturmak epey günlerini aldı. Tom ancak bundan sonra kadınları evlerine doğru yola çıkarabildi. Kadınlar kendilerini kurtaran beyaz adamlara teşekkürler ve övgüler yağdırarak yola çıktılar. Ağır yüklü erkekler kervanı bundan sonra güneye doğru harekete geçti. Ele geçirdikleri Arap atlarına binmiş olan Tom'la Sarah kafilenin başında yol alıyorlardı. Tom Fundi ile en cesur avcılardan 20 kadarını kuru mevsimin kalan kısmı boyunca esir yolunu denetlemekle görevlendirdi. Başka bir Arap kervanının yaklaştığını fark ettikleri anda Fundi Tom'u uyarmak için koşucularını Fort Providence'e yollamakla yükümlüydü. Fort Providence'e vardıklarında Tom küçük Centaurus'a bol bol yetecek kadar fil dişi yükleri olduğunu anladı. Sarah'a, "En azından bu mevsim fil avına gitmemize gerek kalmayacak," dedi. "Bütün çabalarımı o zavallı esirlerin daha fazlasını Arapların elinden kurtarmak için harcayabileceğim." Konuşurken genç adamın yüzünde yüce gönüllü ve erdemli bir anlam okuduysa da Sarah gözlerindeki parıltıyı fark edince aldanmadı. "Göründüğün kadar dürüst olmanı isterdim Thomas Courtney, ama seni iyi tanıyorum. Fil dişi ve dövüş aşkı yüzünden bu iştesin." Genç adam, "Çok katı bir yargıç olurdun güzel sevgilim," diye itiraz etti. Gülümsüyordu. "Ama niye tartışıyoruz ki? Sen o çocuklarla ilgileniyorsun, ben de onları senin bakımına terk ediyorum. Böylece ikimizin de istediği gerçekleşecek." Sarah, "Bir dahaki sefer o kadar kolay olmayacaktır," diye onu uyardı. "Arap tacirler seni bekleyecektir." "Benim de bu konuda bazı fikirlerimin olduğuna inanabilirsin." 200'e yakın Arap tüfeğiyle yabana atılmayacak bir barut ve kurşun stoku ele geçirmişlerdi. Tom fil avına çıkacak yerde 50 kadar Lozi savaşçısını silahşör olarak eğitti. Lozilerin içinde en çok umut vaat edenleri seçmişlerse de adamlar kültürlerine böylesine ters düşen bir silaha hakim olmakla zorlanıyorlardı. Ateşli silah karşısında duydukları korku, duygusunu ve patlama beklentisiyle gözlerini sıkı sıkı kapama içgüdüsünü hiçbir zaman yenemeyeceklerdi. Tom onların asla nişancı olamayacaklarını kavramakta gecikmedi. Genç adam durumu kabullendi ve bunun yerine onları yakın mesafeden yaylım ateşi açmaya ve tüfeklerini tek bir kurşun yerine özel olarak dökülmüş saçmalarla doldurmaya alıştırdı. Birkaç hafta sonra Fundi'nin koşucularından biri kuzeyden Fort Providence'e gelerek göller ülkesinden başka bir esir kervanının yaklaştığı haberini getirdi. Tom Sarah'a, "Stratejimin işe yarayıp yaramayacağını görmenin zamanı geldi," dedi. "Herhalde senin burada Fort Providence'da tehlikeden uzakta kalmanı istememin bir yararı olmayacaktır." Genç kadın yanıt olarak gülümsedi ve ilaçlarını paketlemeye gitti. En sonunda kervanı gördüklerinde ilkinden daha büyük ve daha zengin olduğunu fark ettiler. Üstelik kervana daha fazla piyade ve binicinin eşlik ettiğini gördüler. Tom'un adamlarından iki kat daha kalabalıktılar. O ve Aboli iki gün süreyle onları izlerken bir yandan da saldırı planları yapıyorlardı. Arap esirci başlarının ilk kervanın başına gelenleri öğrendikleri çok geçmeden belli oldu. Tetikte görünüyorlardı. Yürüyüş sırasında ileriye keşif kolları yolluyorlar, bir tehlike belirtisi karşısında da hemen savunma düzenine geçiyorlardı. Geceleri de saldırı olması olasılığına karşı kampların etrafında bir nöbetçi çemberi oluşturuyorlardı. Tom da Aboli kafilenin önüne geçince esir kervanının nehri aşmak için geçmek zorunda kalacağı bir sığlığı keşfettiler. Kendi kuvvetlerini de ileri alıp bütün adamlarını nehrin karşı kıyısındaki ormanda mevzilendirdiler. Esir kervanı nehre varınca uzun ve yönetilmesi güç kafile karşıya geçmeye başladı. Tom kafilenin baş tarafına nehri geçerken ilişmedi. Ama sonra esirlerin yarısı ve refakatçileri karşı kıyıya geçince kafilenin iki yarısı arasındaki bağlantıyı kesti ve kafilenin baştaki yarısına saldırdı. Lozi silahşörleri saklandıkları mevzilerden Arap muhafızları yakın mesafeden yaylım ateşine tuttular. Saçmaların yayılma özelliğini kullandıklarından onlar bile hedefi şaşıramazlardı ve sonuç korkunç oldu. Çarpışmalar bir süre şiddetle devam ettiyse de Arapların öncü kuvveti sayıca üstün bir düşmanla karşı karşıyaydı. Üstelik ilk yayılım ateşleri sonucunda iyice eksilmişlerdi. Öbür kıyıdaki arkadaşları onları desteklemek için nehri aşmaya kalkışınca hemen hemen göğüslerine kadar yükselen suda akıntıya karşı savaşmak zorunda kaldılar ve Tom'un denizcilerinin isabetli ateşiyle geri püskürtüldüler. Gece olurken bu kıyıdaki çarpışma sona ermişti. Tom'un adamları kervanın liderini yakalamışlar ve Arap muhafızların tümünü yok etmişlerdi. Ayrıca Arapların bütün barut stokunu da ele geçirmişlerdi. Tom şimdi sayıca üstün durumdaydı ve dahası karşı kıyıda kalan Araplar cephane sıkıntısı çekiyorlardı. Tom adamlarını nehrin öbür yakasına geçirdi. Arap mevzilerine bir dizi yıldırım baskın düzenleyerek esirci başlarını kendilerini savunmaya ve bu arada kalan barutlarının tümünü harcamaya zorladı. Karşı tarafın tüfeklerinin boş olduğuna kanaat getirince yoğun bir saldırıya geçti ve Arap mevzini darmadağın etti. Barutlarının son kalıntısı da tükenen savunucular, Lozilerin kısa mızraklarını vahşi biçimde kullandıkları göğüs göğüse çarpışmada yok edildiler. Sona kalan Araplar nehre doğru sürüldüler. Orada ise kan kokusunun mıknatıs gibi çektiği timsahlar toplanmıştı. Çarpışmanın sonrasında Tom 3000'i aşkın esiri kurtardı ve ganimet taşıyan uzun bir hamal kuyruğuyla güneye Fort Providence'a doğru yürüyüşe geçti. Fundi'nin gözcüleri esir yollarını kontrol altında tuttularsa da bu o kuru mevsimde ateş sahiline ulaşmaya çalışan sonuncu kervan oldu. Küçük Centaurus'un kıç üstü güvertesinde birlikte dururlarken Tom Sarah'ya bir dahaki sefere işlerimizin daha verimli olması için dua etmeliyiz dedi. Gemileri yağmur mevsiminin başında nehrin akıntı yönünde okyanusa doğru yol alıyordu. Genç kadın işlerimiz daha verimli olursa gemimizi batıracağın kesin diye karşılık verdi. Fil dişleriyle ağzına kadar dolu olduğundan kameramı kullanamıyorum bile. Tom hemen atıldı. Bizi batıracak olan şu senin çocuklarındır. Sarah esir kervanlarındaki en sevimli yetimlerden dördünü koruması altına almıştı. Analık özlemini onlarla gideriyordu. Çocuklar da genç kadının kendileri için diktiği giysilerin içinde baş parmaklarını emiyor ve onun eteklerine yapışıyorlardı. ''Thomas Courtney, bana öyle geliyor ki sen birkaç küçük bebeği kıskanıyorsun.'' dedi. ''Tom, ümit burnuna vardığımız zaman tekrar aşkını elde etmek için sana güzel bir şapka satın alacağım.'' diye söz verdi. Genç kadın bir erkek bebeği yeğleyeceğini söyleyecek olduysa da kendini tuttu. Bu ikisi için de çok hassas bir konuydu. Sarah gülümsemekle yetindi. O şapkanın altına giyilecek bir elbise de isterim. Şu son aylar paçavraların içinde dolaşıp durdum diyerek kocasının kolunu sıktı. Ah Tom, çok kısa bir zaman için dahi olsa uygarlığı yaşamak ne kadar güzel. Umman halifesi Abd Muhammed el-Malik Maskat'taki sarayında son günlerini yaşıyor, doktorlarının içinde en bilgi olanlar bile yakalandığı gizemli hastalığın nedenini keşfedemiyorlardı. Ona an üstünden kan sızana kadar tenkiyeler yapmışlardı. Kollarındaki damarlardan kan almaktan yüzü sapsarı, göz çukurları da mor olmuştu. Hastalığı yakıp yok etmek için göğsünü ve sırtını dağlamışlar ama bir yararı olmamıştı. Hastalık Prens Zeyn el-Din'in hiyanetinin kefaretini ödemesi için babasının onu yolladığı Mekke ile İslamiyet'in öbür kutsal yerlerine uzun hac yolculuğundan dönüşünden kısa bir süre sonra baş göstermişti. Maskat'a dönüşünde Zeyn babasına akla gelmedik yaltaklanmalarda bulunmuştu. Pahalı giysilerini yırtmış, yanaklarıyla göğsünü keskin bir bıçakla yaralamıştı. Kafasına kül boşaltmış, elleriyle dizlerinin üstüne sürünerek babasının huzuruna çıkmış ve bağışlanmasını yalvarmıştı. El-Malik bunun üzerine fil dişi tahtından inmiş, oğlunu ayağa kaldırmış ve kendi entarisinin eteğiyle delikanlının şişman yüzündeki pisliği silmişti. Sonra onu dudaklarından öperek, ''Sen benim oğlumsun.'' demişti. ''Seni bir kere kaybettimse de şimdi yine sana kavuştum. Haydi git yıkan ve üstünü başını değiştir. Sultan ailesinden bir ummanlının mavi giysilerini giy ve sağımdaki yastığa gelip otur.'' Aradan çok geçmeden halife korkunç baş ağrıları çekmeye başlamıştı. Bunların sonucunda kafası karışmış, sürekli uyuklar olmuştu. Ardından ihtilaçlar ve kusma nöbetleri geçirmeye başlamıştı. Midesi ağrıyordu, dışkısı katran gibi simsiyahtı ve idrarı da kandan koyu kırmızı bir renk almıştı. Hekimler onu tedavi etmeye çalışırken halifenin hastalığı gitgide ciddileşiyordu. Tırnakları morardı, saçlarıyla sakalı tutam tutam dökülmeye başladı. Komaya girip çıkıyor, etleri adeta eriyordu. Saçsız nazlak kafası bir kadavranınkine benzemişti. Sonun yakın olduğunu anlayan oğullarının o tuzu, havasız, karanlık ve pancurlu odada babalarının yatağının etrafında toplanmışlardı. En büyükleri Zeyn el-Din babasının yatağına en yakın konumda oturuyor, hastanın iyileşmesi için öbürleriyle sözde dua ediyordu. İki duanın arasında Zeyn bir ara başını kaldırarak odanın öbür ucundaki üvey kardeşine baktı. İbn el-Malik Ebu Bekir cariyelerden birinin oğluydu. Lamu'daki çocukluk günlerinden beri Zeyn el-Din'in en yakın dostu ve sırdaşıydı. Sultan ailesindeki mütevazi konumu nedeniyle Ebu Bekir silinip gidebilirdi. Bununla birlikte çöldeki bir deyişe göre her insanın onu kumların üstünde taşıyacak bir deveye ihtiyacı vardır. Zeyn el-Din de Ebu Bekir'in devesiydi. Ebu Bekir yaşça büyük üvey kardeşi sayesinde günün birinde önemli bir konuma yükselmeyi umuyordu. Zeyn'in kendisine ihtiyacı olduğunu biliyordu. Kardeşinin sadık, kurnaz ve becerikli hizmetkarıydı. Maskat Savaşı'nda onun yanındaydı. Osmanlılar yenilgiye uğratıldığı zaman onu korumaya çalışmış fakat kargaşa arasında göğsüne bir mızrak darbesi yiyerek atından aşağı düşürülmüştü. Savaştan sonra yarası iyileşmiş, yeni halife tarafından da bağışlanmıştı. El-Malik oğullarına karşı daima iyi niyetli ve hoşgörülü davranırdı. Oysa Ebu Bekir minnettarlık duyacağına babasına kin besliyordu. O da Zeyn el-Din gibi hırslı ve doğuştan düzenbazdı. Babasının onu bağışladığını söylemesine rağmen hiyanetinin halifenin bütün hayatınca unutulmayacağını biliyordu. Günlük kokuları içindeki kalabalık yatak odasında Zeyn el-Din'e bakarken içten içe babasının hayatının son bulmasını diliyordu. Ağabey ona belli belirsiz başını salladı. Ebu Bekir de önüne bakarak anladığını ifade etmek için bıyığını okşadı. İşlerini gören beyaz tozu bulan Ebu Bekir olmuştu. Giderek ölüme yaklaşan halifenin doktorlarından biri de Ebu Bekir'in adamıydı. Minik dozlar halinde verilen zehir kurbağanın vücudunda birikim yapıyor, belirtileri de giderek şiddetleniyordu. Ebu Bekir şimdi kardeşiyle anlaşarak halifeye hayatını noktalayacak öldürücü dozu verme zamanının geldiğini onayladı. Hain üzüntüsünü sözde gizlemek ister gibi yüzünü siyah kefiyesinin ucuyla örttü ve gülümsedi. Ertesi gün ağabeyi Zeyn el-Din bu saatte fil dişi tahtında oturacaktı. O İbn el-Malik Ebu Bekir ise Umman orduları ile filolarının başkomutanı olacaktı. Zeyn el-Din ona bunu, ayrıca imam rütbesini ve krallık hazinesindeki 200 bin rupi vaat etmişti. Ebu Bekir kendini oldu bitti güçlü bir savaşçı olarak görürdü. İşte şimdi yıldızının parlaması yakındı. Ve bu değerli kardeşim Zeyn'in sayesinde Allah ondan 1000 kere razı olsun diye fısıldadı. Ortalık kararırken doktorları halifeye uyumasına yardımcı olmak ve gecenin şeytanlarının saldırılarına karşı ona güç aşılamak için bir ilaç verdiler. El-Malik öksürdüğü, ilacı salyasıyla çenesinden aşağı akıttı ve başını çevirdiği halde doktorlar onu tutarak şurubu son damlasına kadar boğazından aşağı döktüler. El-Malik yastıklarının üstünde o kadar hareketsiz ve solgun yatıyordu ki doktorları uzun gecenin içinde 2 kere göz kapaklarını açarak yüzüne karşı bir lamba tuttular ve göz bebeklerinin daralıp daralmadığına baktılar. Her defasında da Allah'ımıza çok şükür halife yaşıyor diye bir ağızdan bildirdiler. Sonra şafağın bakır rengindeki ilk ışınları doğu yönündeki pencerenin panjurlarından içeri sızarken halife birdenbire doğrulup net bir sesle "Allah'ım sen büyüksün" diye bağırdı. Sonra da yatağının terden ıslanmış yastıklarının üstüne çöktü. İnce bir kan sızıntısı burun deliklerinden yanaklarına ve oradan da yatağına aktı. Doktorlar hemen koşarak halifenin etrafında halka oldular. Oğulları da görebilmek için başlarını uzattılarsa da babalarını göremediler. Baş cerrah kasvetli bir sesle sarayın vezirine bir şeyler fısıldadı. Vezir bunun üzerine sıra sıra oturan prenslere dönerek hayra alamet olmayan bir tavırla şöyle dedi. Umman halifesi Abd Muhammed el Malik ruhunu teslim etmiştir. Mekanı cennet olsun. Prensler de bir ağızdan mekanı cennet olsun diye tekrarladılar. Babasının arzusu üzerine Zeyn el-Din yeni halifemiz olarak Umman'ın fil dişi tahtına çıkacaktır. Allah ona uzun ve muzaffer bir saltanat ihsan etsin. Prensler de bu dileğe katılmakla beraber herhangi bir sevinç belirtisi göstermediler. Kendilerini karanlık günlerin beklediğini biliyorlardı. Elli yedinci ayrımın sonu. Sayfa 661.